Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle alışveriş, sahiplik, güvenlik, gizlilik gibi faaliyetlerimizi değiştiren yöntemlerden biri olarak bilinen tokenizasyon konusunu, teknolojilerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi Nurullah Dündar, stüdyo konuğumuz. Nurullah Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Bilal Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz, şeref verdiniz. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
Bilal Bey iyi yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Söz sizde efendim.
Teşekkürler Bilal Bey. Bu hafta sizlere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla birlikte yapılmış bir çalışma sonucunda devlet kapısından sunulmaya başlanan bir hizmetten bahsedeceğim. Bu hizmet geçtiğimiz dönemlerde bir miktar kullanıcılar tarafından, vatandaşlarımız tarafından aslında yaşanan mağduriyetler sonucunda ortaya çıkmış bir hizmet. Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın kayıtsız cihaz kullanım sürelerinin uzatılması başvurusu hizmeti. Biliyorsunuz artık yurt dışından gelen cihazlar elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar statüsünde oluyor. Yani kaydedilmeleri gerekiyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ya da mavi kartlı vatandaşlarımız bu konuda dönem dönem geçmişte daha ciddi mağduriyetler yaşıyorlardı giriş çıkışlar esnasında. Bununla ilgili yapılan çalışmayla bu cihazlarla ilgili hizmet alma sürelerinin belli aralıklarla uzatılmasına ilişkin bir nitelik doğdu. Hmm. Normalde 120 gün olan kayıt dışı kullanım süresi yılda iki sefer olmak üzere yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 30'ar günlük uzatma sürelerini artık hak tanındı. Bununla ilgili çalışmaların tamamı devlet kapısına entegre edildi. Bu başvuru ve süreç artık devlet kapısında sunuluyor.
Elektronik olarak yapabilecek tüm vatandaşlarımız.
Evet.
Emeklerinize sağlık. Çok değerli bir hizmet gene.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah umuyoruz kullanıcılarımıza faydalı olur.
Buradan da duyurmuş olalım. Emeklerinize sağlık. Tüm ekibe selamlar.
Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Teşekkürler. Yeni bir hizmeti, servisi dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi Nurullah Dündar stüdyo konuğumuz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi siz zaten içindesiniz. Biz de bu konuları konuştukça dilimize pelesenk oluyor. Tokenizasyon, tekenizasyon. Ama nedir bu? Bir kavramsal tanımlama yapalım mı? Türkçesi var mı bunun?
Öncelikle tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Bu arada başlamadan önce devlet sistemimizle ilgili küçük bir ben de görüşlerimi aktarmak isterim. Türkiye dünyada devlet sistemiyle alakalı teknolojiyi hayatına adapte etmiş ve vatandaşlarına sunduğu imkanlar ve özellikler itibariyle çok üst düzeyde bir ülke. Ben bu konuda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm emeği geçenleri öncelikle tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bize vatandaşlarına böyle güzel imkanlar sundukları için diyeyim. Gelelim tokenizasyon konusuna. Evet. Tokenizasyon konusu tabii kavram itibariyle dilimizin de söylemesini böyle çok zor olan bir kavram.
Zor, evet.
Esasında herkesin bildiği, geçmişten bugüne kadar çok da kullandığımız bir kavramın artık daha estetik hali diyelim tokenizasyona. Biz buna jeton diyoruz. Token diye tabir ettiğimiz kavramın Türkçe jeton. Karşılığı jeton. Herkes bilir işte eskiden telefonlar bu kadar yaygın değilken telefon kulübelerinde işte o PTT'den aldığımız telefon jetonlarını kullanırdık. Jetonu atardık. Belli bir süre 3 dakika 1 dakika onun karşılığında konuşma gerçekleştirdik. Jeton sadece orada geçerliydi. Başka bir yerde geçerli değildi. Yani oraya para atmıyorduk. Jetona gidiyorduk satın alıyorduk ve atıyorduk.
Kıymeti de yok şeyin demir parçasının aslında.
Bir demir parçası kıymeti de yok. Ama sadece o telefon görüşmesi hizmeti için alıyorduk bunu. Esasında kavram itibariyle bir hizmetin karşılığında araya kattığımız bir katman gibi değerlendirelim jetonu, token'ı veya. Bugün geldiğimiz noktada çok daha farklı bir hizmet alanı bize sunuyor token. Hatta biraz da şeyden bahsedeyim. Bu İETT'de eskiden hatırlayanlar vardı mutlaka. Kağıtlar kullanırdık. Biletleri böyle kağıt olarak alırdık. Bu öğütücü vardı, o bilet okuyumaları, biletleri içine atardık, bir kutu. Onu içerdik, sonra yanardı onlar, yakılırdı. Evet. Sonra ne oldu? Akbil diye bir hayatımıza cihaz girdi. Sonra o İstanbul Kart'a döndü. Şimdi temassız bir şekilde, dijital bir şekilde okuyoruz ve ediyoruz. Ve sadece otobüslerde geçerliydi eskiden bu. Bugün İstanbul Kart her alanda geçerli. Yani İstanbul...
Kredi kartı gibi değil mi?
Evet, yani bir yerlerde ödeme yapmak için, hizmet almak için kullandığımız bir ürüne dönüştü. Dolayısıyla bu tokenizasyon diye tabir ettiğimiz kavramın temelde en güzel iki örneğini vermiş olduk. Bunun hayatımıza çok daha farklı noktalarda da adaptasyonu söz konusu. Çok fazla tekniğe girmeyelim ama bugün kredi kartları meselesinde de yine tokenizasyon modelini kullanıyoruz. Orada çok daha fazla güvenlik katmanları söz konusu. Yani o kredi kartında bir işlemin onaylanması, imzalanma sürecinde de bir tokenizasyon modeli söz konusu. Çok teknik taraflar. Şöyle bugün geldiğimiz noktada bir de blockchain teknolojisiyle tokenizasyon modelini hayatımıza indirgiyoruz. Çünkü blockchain teknolojisinin bize sağladığı şöyle avantajlar var. Aradaki aracıları, noter hizmetlerini, hukuksal bağlamları da blockchain teknolojisiyle ortadan kaldırdığı için çok kolay bir şekilde dünya, gerçek dünya varlıklarını veya farklı varlıkları tokenize edebiliyoruz. Yani çok fazla gündem olarak tokenizasyon kavramı blockchain teknolojisinden sonra çok daha fazla kullanmaya arttı. Bunun temel sebebi de o blockchain teknolojisinin kullanım olanaklarının bizim hayatımıza getirdiği pratiklik diyelim. Bunun da uzun vadede önümüzde çok daha farklı senaryolar da karşımıza çıkacak ama gerçek dünya varlıkları özellikle, yani mesela bir örnek verelim. Hisse senetleri değil mi? Şirketlerin hisse senetleri var. Bunları eskilerden, çok daha eskiden borsada işlem görmezken kağıttı, kağıt olarak verirlerdi. Tutardık, muhafaza ederdik. İşte bu eskiden o borsa simsarların olduğu yerlerde kağıdı alırdın, geri onları satardın. Kapanışta fiyatlar belli olurdu. Sonra bu hayatımıza dijitalleşti. Borsa İstanbul kuruldu. Borsa İstanbul'da bunlar artık alınır satılır varlıklar haline geldiler. Artık cep telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan işlemler gerçekleştiriyoruz.
Dokunmadığımız, görmediğimiz varlıklar.
Evet, dokunmadığımız, görmediğimiz varlıklar oldu. Ve bugün bunları çok pratik bir şekilde cep telefonumuzdan alım satım sağlayabiliyoruz. Bundan sonra bunların da, ama şöyle bir tabii handikapı var. Ciddi sözleşmeler imzalıyorsunuz. Borsada işlem yapabilmek için bir hukuksal bağlamda şeyleri söz konusu. Dijitalleştikçe hayat bu sözleşmelerin, o kağıt evrak süreçlerinin aracıların da artık ortadan kalktığı ve daha fazla dijital bir sürece bizi indirgediği, çok daha pratik ve kolay kullanım olanaklarını bize sunduğu bir durumla karşı karşıya kalıyoruz diyeyim.
Aslında örnekler verdikçe kafamızda daha iyi de oturuyor. Mesela şu an en çok hangi alanlarda tokenizasyon yapılıyor popüler olarak ve hani çalıştığı zaman, evet burada çalışıyor, bakın ciddi başarı örnekleri de var, hayatımıza girdi, birkaç örnek verelim mi?
Tabii şöyle yani mesela kredi kartlı örneklerini verdik ama burası bir tokenizasyon modeli, hayatımızı çok kolay kullanıyoruz ama biraz blockchain tarafında daha işin pratize edilmiş halleriyle örnek vereyim. Mesela Ethereum'u baz alalım değil mi? Ethereum smart kontratların olduğu, akıllı sözleşmeler üzerine bina edebileceğimiz bir blockchain network'ü. Biz burada bir smart kontrat örneği gerçekleştirmek istiyoruz. Küçük bir örnek verelim. İşte bir lojistik işlemi sağlayacağız. Bunu da blockchain'de smart kontrat, akıllı sözleşme düzenleyeceğiz. İşte kısaca bunu hikayeleştirelim. İstanbul'dan Ankara'ya bir et lojistiği sağlayacağız. Diyoruz ki bu et lojistiğini sağlarken İstanbul'dan Ankara'ya 6 saatte teslim edilecek. Sıcaklık 0-4 derecenin üzerine çıkamaz. Gibi belli başlı kurallar koyuyoruz. Bunu o akıllı sözleşmemize yazıyoruz ve biz bunu smart kontraktı Ethereum altyapısına entegre ediyoruz. Orada çalıştırıyoruz. Ve hem lojistik taşıyanın hem de bu hizmeti alan kişinin oralarda adresleri var. Bu transfer, lojistik transferi gerçekleştirildiği anda ücret de yine blockchain üzerinden transfer ediliyor. Biz bunu Ethereum'dan bu hizmeti satın alırken Ethereum'un Ether diye tabir ettiğimiz kendi token'ı var. O token'ını...
Parası var.
Parası var esasında. O hizmet almak için, bu hizmeti, o akıllı sözleşme hizmetini almak için Ethereum'a bunu ödüyoruz. Bunun karşılığında Ethereum'un ücretini ödüyoruz. Bu bir esasında tokenizasyon modeli.
Mesela tamam, onu soracaktım. Bu işlemde tokenizasyon nerede?
Tokenizasyon diye tabir ettiğimiz kavram, o Ethereum sisteminin ortaya çıkarttığı Ether varlığı bir token. Burada biz hizmet alırken bunu ödediğimiz şey de karşılığında bir bedel. Bu sistemin tamamında da tokenizasyon diyoruz. Yani bu sürecin tamamı da bir esasında tokenizasyon.
O zaman hayatımızdaki tüm faaliyetlerde blockchain altyapılı kullanabileceğimiz her şeyde tokenizasyon alanlarda yapılabilir. Evet. Yani sadece kripto paralar veya ödeme alışveriş değil, akıllı sözleşmeler, işte sağlık alanı, ulaşım alanı, birçok hani ödemenin olduğu her yerde bunu
bir örnek daha verebiliriz.
Veya sözleşmelerin.
Aynen öyle. Bir örnek daha verebiliriz. Mesela bir gayrimenkul düşünelim. Bir daire düşünelim. Bir dairenin bedelini 1 milyon TL düşünelim. Rakamları örnek olmaksa açısından söylüyorum. 1 milyon TL'lik bir gayrimenkulü biz tokenize edelim. Diyelim ki 1 milyon TL'lik gayrimenkulün 1 milyon adet token'ı olsun. Her bir token'ın karşılığı da 1 TL olsun. Biz 1 milyon TL'lik konut almaya örnek söylüyorum gücümüz yetmiyor. Ama o gayrimenkulü de yatırım yapmak istiyoruz. Biz bunu tokenize ederek daha fazla insanın burada gayrimenkulde pay sahibi olabilmesini sağlayabiliriz. 1 milyon TL'nin 100 bin TL'sini, %10'unu birisi alabilir. %5'ini, 50 bin TL'sini başkası alabilir. Bunun karşılığında o gayrimenkulü de kiraya vermiş olalım. Bir kira geliri tesis edelim ondan. Vermiş olduğumuz kira gelirini de o yine tokenizasyonda token sahiplerine kira gelirinin eşit miktarda dağıtılmasını sağlayabiliriz. Ya bunu mesela blockchain'de çok kolay bir şekilde yapıyoruz.
Bir şey soracağım. Fizikselde veya şu an zaten bunu yapıyoruz. Tokenizasyon evet. Ne artı sağlıyor bunu? Bu dediğiniz mesela emlak örneği güzel. Bir arsamız var. Ona ortak giriyoruz. Hepimizin parası kadar giriyor. Sözleşmelerimizi yaparız. Şu an peki bizim ne artısı sağlıyor?
Evet. Peki biz bunu normal konvansiyonel modelle yapmaya kalktığımız zaman tapudaki devir süreçleri en az 3-5 günümüzü alacak. Ondan sonra oradan gelecek yani kiraya verme süreçleri başka bir günümüz alacak. O hissenin alınması, paraların ödenmesi, gitmesi gelmesi ciddi bir süremiz alacak. Tokenizasyon modelinde bunu çok kolay ve dakikalar içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. O geliri çok kolay bir şekilde paylaştırabiliyoruz. Daha ötesi oradaki var olan hissemizi veya tokenizasyondaki payımızı çok hızlı bir şekilde devir de edebiliyoruz. Hem alabiliyoruz yani pay alabiliyoruz. Hem de devir edebiliyoruz.
Hız kazandırdı.
Hız kazandırdı bize. İki güvenlik kazandırdı. En önemlisi bu.
Açalım mı güvenliği biraz?
Biraz açalım tabii. Bu güvenlik diye tabir ettiğimiz kavram şu. Biz bugün mesela hisse sahipliği kavramında ciddi bir esasında sistemimiz var. Az önce Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin e-devlet uygulamalarına da tabi olduk. Orada da çok güzel esasında tokenizasyon sürecine katkı verecek bir model işliyor ama tabii bunlar bu kadar dijitalizasyon hayatımıza girmediği senaryoları baz alarak söyleyelim. Eskiden ne yapıyorduk? Tapuyu alabilmek için işte o tapunun gerçekliğini öğrenebilmek için Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne gidiyorduk, devir yapıyorduk. Parayı elden veriyorduk. Paranın gerçek mi, sahte mi, değil mi? Bankacılık sistemi de bu kadar değildi.
Tapuda kavgalar çıkıyor.
Tapuda kavgalar çıkıyordu.
İlk önce parayı sen ver, sonra ben imza atayım. Evet. Ben sen imza yaz.
İşte mesela tapuda şerh oluyordu. Bu şerh geçerli mi, değil mi? Neyin şerhi? İşte ipotek, haciz oluyordu. Bunları göremiyorduk. Bir devir gerçekleştiriliyordu ama bin bir zorlukla, bin bir riskle bunları görmeden, bunları bilmeden işlem gerçekleştiriyorduk. Dijital tarafta, tokenizasyon sürecinde böyle bir riskle karşı karşıya kalmıyoruz. Çok daha pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
Oluşturulan sistem bunu altyapısını size sunuyor.
Evet, bunun altyapısını
sunuyor. Yani hız, sunuyor. Güvenlik, belki anonimlik de bunun içine katılabilir.
Şöyle,
isteyenler için.
Ben anonimlik kavramını birazcık orada hani fikirsel bağlamda da tartışalım. Anonimlik kavramının çok bu konuda doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçek dünya varlıklarını tokenize ediyorsak gerçek bir bireyin de orada olması lazım. Yani anonimliğin bu bağlamda kullanılmasını çok...
Emlakta olmaz da başka bir şey de olabilir belki.
Belki yani şöyle birazcık yani uzun yıllar blockchain konusunda çalışmış birisi olarak söylüyorum. Ben blockchain'in anonimliğinin insanların blockchain'de veya kripto varlıklara olan bakış açısında negatif etkilediğini düşünüyorum. Çünkü anonim kim anonimlik ister Bilal Bey? Kim anonimlik ister?
Yasa dışı işler yapmak evet. isteyenler isteyebilir.
Evet.
Genelde öyle ama bu hani
görünmek, kamudan kaçmak evet, isteyenler, yani, görünmek istemeyen evet. insanlar.
Tamamen
kim görünmek
böyle
ister?
Diyemesek de.
Hepsine böyle demesek de.
Bazı
doğru.
işlemler için.
Tabii hepsine. Yani mahremiyet, okumayız diye tabir ettiğimiz.
Anonimin içinde biraz mahremiyet de var
evet,
ya.
Evet. Anonimlikte mahremiyet de. Mahremiyet yine tokenizasyon sürecinde bina edebiliyoruz mahremiyeti. Ancak anonimlik kavramına ben birazcık mesafeliyim. Mahremiyet olduğu bir ortamda bu işlemleri çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Mesela önümüzde çok şeyler var. Yeni hayatımıza girecek. Özellikle bu yasa çalışmalarından sonra kavramlar. Mesela kripto fonlama diye bir belki hayatımıza bir kavram
yaptık,
girecek.
Bu programda bunu yaptık. Konu edindik.
Mesela orada bir gerçek dünya startuplarımız var. Yatırım almak için uğraşıyorlar ciddi manada. Fon peşinde koşuyorlar. Birçok aracı kuruluş var. Onlara finansman sağlayacak çeşitli platformlar kuruyor. Mesela ICO diye tabir ettiğimiz, bizim o initial coin offering diye tabir ettiğimiz ICO süreçleri bir tokenizasyon modeli. Bulduğunuz çok harika bir fikriniz ve projeniz var. Siz bu fikre ve projeye para arıyorsunuz. İşte yatırımcıları geziyorsunuz, fon sahipleriyle görüşüyorsunuz vesaire. Ama bunu mesela blockchain teknolojisini kullanarak her bir bireyin yatırım yapmasına imkan veren bir sistemle onların önüne sunabiliyorsunuz. Hı-hı. Bu sadece ICO, yani şirketler tarafında da düşünmeyelim bunu.
Zaman blockchain katılımı da arttıran süreçleri destekleyen bir şey mi yani? Vatandaş crowdsourcing mi diyorlar?
Aynen öyle. Yani çoğulcu bir katılımı sağlayan bir şey. Turgut Özal döneminde biliyorsunuz bizim Boğaz Köprüsü'nün gelir ortaklığı senetleriyle vatandaşların da yatırım yapıp oradan bir hisse alabilmesine imkan sağlayacak modelle hayata geçti. Şimdi mesela bu tokenizasyon sürecinde çok güzel bir örnektir. O zaman kağıtlar verilerek, gelir ortaklığı senedi payları verilerek, köprünün gelirlerinden onlara pay verilmesi sağlandı. Bugün yine benzer bir köprü yapmaya kalksak, işte mesela yapıştet devlet modeli sağlıyoruz değil mi? Yapıştet devlet modelini yapmak yerine bir büyük bir şirkete, bir firmaya vermek yerine bunu çoğulcu katılımla bireylerin üzerine küçük parçalarla hisse alabilecekleri bir senaryoyu da insanların önüne koyuyoruz. Gelir ortaklığı senedinin hayatımıza entegre edilmiş hali gibi düşünelim. Çok kolay bir şekilde. Oradaki hem gelirden hem oradaki varlık sahipliğinden, yani hisse sahipliğinden her vatandaşı buna imkan sağlayabilecek, ona yatırım yapabilecek seviyeye getirmiş oluyoruz.
O zaman şöyle diyebiliriz. Aslında anonimlik güvenlik ve mağlubiyet anlamında iyi anlamda kullanıyoruz bu tokenizasyon veri güvenlikçileri bu kişiye çok bayılıyorlar. Yani veri işiyle uğraşan insanlar özellikle tokenizasyon gözleri açılıyor ve bunu çok savunuyorlar. Evet. O yüzden söyledim. Peki bu kadar hani işte dünyada örnekler hem Türkiye ülkemizde hem dünyada bizim de hayatımızda olan tokenizasyon arkasında çalışıyor. Biz bilmeyebiliriz ama örnekler var mı? Birkaç örnek mesela. Bankalar mesela şu an kullanıyor mu bunu örneğin?
Şöyle kullananlar var. Birkaç örnek vereyim ama öncesinde neye ihtiyacımız var tokenizasyonun hayata tam olarak geçmesi için? Ondan bahsetmemiz lazım. Regülasyonlara. Çünkü doğru kanunlar, bunların doğru tanımlamaları yapılmadığı müddetçe burada da kendi içerisinde birçok soruna sebebiyet vermiş olabiliriz. Yani yine benzer az önce nasıl konvansiyonel tapu devrinde yaşayacağımız sorunlardan, problemlerden bahsettik.
Eğer kuralları başkaları mı koyar? Bu anlamda mı?
Kuralları başta koymamız gerekir. Yani
biz koymazsak başkaları mı koyuyor yani?
Oradaki... Biz bize göre kural koyalım. Başkaları da kural koyuyor ama biz kendi ülkemizde bu konuda ciddi bir regülasyon çalışmamız da var şu an. Hatta yakın dönemde meclise gelecek. Bunların da hayatımıza entegre edebilmemiz için çok güzel bir regülasyon çalışması gerçekleştiriyor şu an devlet tarafı. Umarım o güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hayatımıza geçer. Tokenizasyon sürecinin önüne açılır. Buradaki o süreç hayatımızda bize yeni bir kapı ve alan açacak. Çok daha pratikleşecek. Türkiye'de çok güzel bir örnek ne yazık ki regülasyonlar olmadığı için veremiyorum ama mesela farklı bir ülkede bir örnek vereyim size. Bir firma eski klasik arabaları işte hani külüstür kavramını kullanırız ya. O klasik arabaları bozulmuş, arızalanmış, pas tutmuş araçları alıyor, restore ediyor. Restore ettikten sonra satıyor. Bunu tokenize etmişler bu sistemi. O arabayı buluyorlar. Örnek söylüyorum, araba 10 bin dolar. 10 bin dolara arabayı alıyorlar. 5 bin dolar arabaya harcıyorlar. Arabanın maliyeti 15 bin dolar oluyor. 20 bin doları da satıyorlar. İlk başta aracı alırken de tokenizasyon süreciyle bütün almak isteyenler, o arabayı görüp beğenen insanlar oraya para yatırıp o arabayı alabiliyor. 5 bin dolarlık onun tamirat kısmına, restorasyon kısmına fon veriyor. Ve araç satıldıktan sonra kendi karında oradan almış oluyorlar. Mesela benim için çok hoşuma giden örneklerden bir tanesiydi bu. Bu uzun vadede mesela araç kiralama şirketleri olabilir. Araç kiralama şirketleri bunu burada kullanabilirler. Araç kiralama şirketlerinin 1000 tane arabası var. Ama bir 1000 tane daha aracı alıp filosunu genişletebilir. Ne yapar bunu? Burada çoğulcu bir katılım sağlayabilir. Herkes gelsin bana işte tokenizasyon sürecine katkı sunsun diyebilir. Oradaki kira gelirini de token sahiplerine, hisse sahiplerine paylaşabilir. Birazcık tokenizasyon sürecinin çoğulcu katılımını sağlamasını burada çok
o zaman değerli görüyorum. Birini onu da ekleyebiliriz. Evet. Yani işte konuştuk ya, güvenlik, mahremiyet, hız vesaire.
Çoğulcu katılım
da sağlayacak.
Küçük varlıklara sahip olan kişilerin de finansal gelir örneklerine, ürünlerine erişimini de kolaylaştırmış oluyor. Evet, yani bir ev alacaksınız 10 milyon ama size 10 milyonluk evin 100 bin TL'lik kısmını da alabiliyorsunuz bu süreçte. Yani.
Şu an Türkiye'nin, ülkemizin teknolojik veya dünyanın teknolojik altyapısı buna yetiyor. Fakat regülasyonlar konusunda ilerlememiz gereken şeyler olduğu için ki evet, bunu kötü niyetli kişiler kullanması, ki şiflik bank tırnak içinde bu tip şeyler olduğu, evet, kripto para platformları vesaire kötü örnekleri de olmasın diye onun yapılması lazım diyoruz. Son 2-3 dakikada, bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz olduğu için tekrar etmekte fayda görüyorum. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurullah Dündar'la beraberiz. Nurullah Bey'le tokenizasyonu konuşuyoruz. Fayda, zarar. Şimdi biraz riskleri konuşalım mı, zorluklar? İlahi bir şey değil bu sonuçta. Evet. Artıları, eksileri, evet, var. Eksiler, evet, neler? Son 2 dakika.
Şöyle, birincisi eksiler mesela regülasyon. Az önce konuştuk. Regülasyon. En büyük eksiklik regülasyon.
Peki bir şey soracağım. Devlet bu işin içine girerse, bunun merkeziyetsiz dedikleri, hani blockchain ekosistemini anlatırken çok söyledikleri, evet, o bozulma ihtimali var mı onun?
Tabii bozulma ihtimali çok yüksek. Ama blockchain'deki merkeziyetsizlik kavramının ben esasında şu an daha çok tam otomatikleştirilmiş bir model kavramında kullanıldığını düşünüyorum. Yani merkeziyetsizlik diye tabir ettiğimiz model çok belli başlı tokenizasyon süreçlerinde var. Çok büyük bir bölümünde yok. Yani mesela Bitcoin bana göre merkeziyetsiz.
Evet.
Hemen bir merkezi var ki bence kamu otoritesinin olduğu yerlerde bir merkeze de ihtiyaç duyuluyor. Ama burada bize en kolay, en basit bir şekilde sağladığı fayda her şeyin tam otomatikleştirilmesi, hayatımızı pratize etmesi, sürekli birilerinin onay vermesi. Yani hani eskiden devlet dairelerinde gezerdiniz ya, alt kattan üst kata kadar bir işlem yapmak için bir sürü onay verdiniz. Şimdi bunların aracıların aradan çıkması gibi süreçlerle hayatımızı hızlandırabiliriz. İki, bu teknolojilerin kullanımının hayatımıza girmesi, bu teknolojiyi bilen insanların azlığı birazcık risk barındırabiliyor. İki, hep söylüyorum yani bu teknolojik dönüşümler, bugün mesela blockchain teknolojisini devrim diye bakıyoruz. Ben öyle bakmıyorum. Bugün blockchain teknolojisi kıymetli bir teknoloji. Yarın başka bir teknoloji çıkar, bundan daha iyi bir teknolojik dönüşüm önümüze koyar. Onu tercih ederiz. Hep söylüyorum, fax cihazı vardı mesela. Fax cihazı 10 yıl, 15 yıl hayatımızda kaldı.
Yok şu an.
Şu an yok.
Koşulsuz iman yok yani.
Evet, koşulsuz iman. Teknoloji değişiyor, hayat değişiyor. Mesela bu programın da çok güzel noktalara değiniyorsunuz. Hem sizi de tekrardan teşekkür etmiş olayım. Bu değişim ve dönüşümlere insanoğlu sürekli adapte oluyor. Onu yakından takip ediyor. Dolayısıyla bugün çok değerli gördüğümüz bir şey yarın değersiz hale gelebilir. Veya bugün değersiz gördüğümüz bir şey yarın değerli hale gelebilir. O yüzden bu adaptasyonu birazcık değişikliği de takip etmemiz bizim üzerimize biraz mesuliyet.
O zaman şunu anlıyorum. Zorluklar, riskler elbette var. Çözülebilir. Çözülemezse başka bir şeye geçeriz.
Başka bir şey.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Şeref verdiniz.
Ben çok teşekkür ederim. Çok iyi misafirperverlik gördük burada. TRT stüdyolarında olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Tokenizasyon meselesini vaktimiz el verdiğince konuşmaya çalıştık. Artıları, eksileri, kullanılan alanlar, başarı öyküleri. Bu programın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Tekrar dinlemek isteyenler, dinleyemeyenler için. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşça kalın.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.